Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Benzeri bir şekilde herkesin bir üslubu var. Bu bölümde üslup konusu ele alınacak. Üslup stil olarak da ifade edilir, tarz olarak da ifade edilir. Ve üslubu beyan aynı ile insan. Yani kişinin üslubu o kişinin özelliklerini taşır. Veya başka bir ifadeyle ağzınızı her açışta başkaları oradan içinizi seyreder. Tahirül Mevlevi bu konuda diyor ki, üslubu teşekkül etmiş, belli bir kimlik kazanmış olanların imzaları yazılarının altında değil, satırlarının arasında bulunur. Yani bir insanın yazdığı yazıdan, satır aralarından kim olduğunu çıkarabilirsiniz. Mesela Necip Fazıl veya Mehmet Akif gibi belli üslubu olanları şiirlerinden tanıyabilirsiniz. Eğer üsluba aşina iseniz bu Necip Fazıl'ın üslubu veya şu Mehmet Akif'in üslubu diyebilirsiniz. Mevlana diyor ki, dil gönüle perdedir. Perde deprendi mi sırlara erilir. Yani insanın dili gönlüne perde, dil harekete geçtiğinde gönülden geliyor ifadeler ve perde açılıyor. Çayırlıktan, çimenlikten gelen yel, külhandan, hamamdan esip gelen yelden farklıdır. Yani çayırlıktan, çimenlikten gelen rüzgar oradan güzel kokular getiriyor. Ama diyelim hamamdan esip gelen rüzgar bize sıcaklık getiriyor. Korkakların narasıyla baba yiğit erlerin narası tilkiyle aslanın sesi gibi fark edilir. Yani korkak insanların diyelim ki heyt demesi var. Bir de baba yiğit erlerin bir heyt deyişi var. Arada tilkiyle arslan kadar fark var. Yahut dil tencerenin kapağına benzer. Oynadı açıldı mı içinde ne yemek var anlarsın. Yani kapalı bir kapta yemek pişiyor. Kapağını açtığımızda gelen kokular orada hangi yemeğin piştiğini, nohut mu fasulye mi, et var mı yok mu, baharat var mı yok mu bunları gösterecektir. İnsan dilinin altında gizlidir. Bu dil ruhun kapısının perdesidir. Bir rüzgar perdeyi kaldırınca evin içerisi bize görülür. Yani siz konuştuğunuzda iç dünyanız açığa çıkar. Şöyle ki, burada üslubun nasıl teşekkül ettiği nazara veriliyor. Ya dikkati nazar, yani kişi neye dikkat ediyorsa üslubuna bu yansır. Veya tevavvul, bir şeyle meşguliyet, neyle meşgulse işi yansır. Veya mübaşeret, böyle tasarrufta bulunduğu, bizzat ilgilendiği şeyler. Veya sanatın telakkuhu veya sanatı neyse sanatına göre cümleler kurar. Yani kendi iş alanına göre cümleler kuracaktır. Bunların telakkuhuyla hayalde tevellüt eden temayülatın hususiyatından teşekkür eden, suretlerden terekküp eden istiare-i temsiliyenin parçaları telahuk ettiklerinden, tenavvur ve teşerrüp ve teşekkül eden üslup, kelamın kalıbı olduğu gibi. Yani üslup, kelamın kalıbı. Peki bu kalıp neyle meydana geliyor? Kişi neye dikkat ediyorsa, neyle çok meşgulse veya sanatı neyse ona göre meydana geliyor. Cemalin madeni ve hulel-i fahirenin destgahıdır. Yani üslup, kelamın kalıbı olduğu gibi güzelliğin bir kaynağı ve böyle çok güzel elbiselerin de tezgahı. Yani orada çok güzel ifadelerle cümleler kurulmaktadır. Mesela Yahya Kemal Sessiz Gemi isimli şiirinde ölümü anlatıyor. Ama orada ölüm falan da demiyor. Böyle hayale hitap eden istiarelerle çok güzel bir şekilde bunu anlatmış. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti, Dönen yok seferinden. Güya aklın borazanı denilmeye şayan olan irade ses etmekle. Burada iradeyi aklın borazanına benzetti. Yani askerler düşünelim. Diyelim istirahat halindeler. Borazan çalındığında askerler kalkıyorlar ve elbiselerini giyiyorlar, silahlarını takınıyorlar. Güya aklın borazanı denilmeye şayan olan irade ses etmekle kalbin karanlık köşelerinde yatan manalar, çıplak, yalın ayak, baş açık olarak çıktıklarından mahalli suver olan hayale girerler. Yani manalar kalbin karanlık köşelerinde ve kişi bir şeyi ifade etmek istediğinde veya bir şeyden etkilenip onunla ilgili bir şey söylemek istediğinde iradesiyle yönelmiş oluyor. Kalbinde manalar çıplak olarak bulunmakta ve bunlar hayale gelecek. Hayalde buldukları elbiseleri giyecekler. O hazinetül hayalde buldukları sureti giyerler. En ekal bir yazmayı sarar. Yani başörtüsü gibi veya bir papucu giyer. Lakal bir nişanla çıkar. Yani biz muhatabımızın üslubuna dikkat ettiğimizde onun halini yansıttığını görürüz ve en azından bazı kelimelerinden iç dünyasının nasıl olduğunu fark ederiz. Hiç olmazsa bir düğmeyle veya bir kelimeyle kendisinin nerede terbiye olduğunu gösterir. Mesela diyelim ki bir kişiye sorduk, bu şehirde kaç tane rakibiniz var? Yani kendisi belli bir alanda iş sahibi. O bize dese ki rakiplerimiz yok, meslektaşlarımız var. Demek ki bu insan nazik bir kimse. Aynı alandaki kimseleri rakip olarak görmüyor. Veya birisi bir adamı tasvir ediyor. Diyor ki adam oturuşuyla bir dik kenarlı üçgeni andırıyordu. Bu kimsenin matematikle ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Veya çocuk diyelim sınavda çok iyi bir not alabilecekti ama alamadı. Direkten döndük diyor. Ve bunun da futbolla alakası olduğunu direkten döndük ifadesinden çıkarabiliriz. Eğer bir kelamın, fakat tabiattan çıkmış bir kelamın, burada tabiattan çıkmış derken fıtri olacak. Yoksa yapmacık ifadelerle kendi iç dünyasıyla alakası olmayan başka cümleler kurabilir. Ezbere cümleler söyleyebilir. Ama bir olay karşısında etkilenmiş, o anda irticali cümleler kuruyor. Biz o cümlelerinden o kişinin iç dünyasına inebiliriz. Eğer bir kelamın, fakat tabiattan çıkmış bir kelamın üslubunda im'anı nazar edersen, dikkatle bakarsan, kendi sanatı içinde işleyen mütekellimi o ayna misal üslubun içinde göreceksin. Hatta nefsini nefesinden, yani onun nefes alışından nasıl bir iç dünyaya sahip ve sesinden, ses derken işte kedinin sesi ayrı, aslanın sesi ayrı, ses sahibinden haber veriyor. Ve mahiyetinin nefsinden, üfürmesinden, tevehhüm ve mizaç ve sanatını kelamıyla mümteziç tahayyül etsen, hayaliyyün mezhebinde muhatap olmuyorsun. Hayaliyyün, günümüzdeki bunun karşılığı romantizm. Eskiden bunlara hayaliyyün denilmiş. Bunun mukabili de hakikiyyün. O da realizm. Hayaliyyün daha çok hayalle harekete geçiyor. Realizm de akıl daha ön planda. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala peygamberimize hitaben şöyle buyuruyor. وَلَوْ شِئْنَا لَاَرَيْنَاكَهُمْ Eğer biz dilemiş olsak o münafıkları sana gösterirdik. Ama buna lüzum yok. لَتَارِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ Sen onların üslubundan, üslubundaki aksanlarından, ifade tarzlarından zaten münafık olduklarını tanırsın. Yani bu önemli bir nokta. Biz bir insanı değerlendirirken, evet kılık kıyafetinden, dış görünüşünden, beden dilinden, oralardan değerlendirebiliriz ama konuşmasından da değerlendiririz. Dertli bir insanın derdi sesine de yansır, cümlelerine de yansır. Arada ah vah etmesinden bunu fark edebilirsiniz. Eğer tereddütle senin hayalin hastalığı var ise kaside-i bürdeden olan وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدْ اِمْتَلَأَتْ مِنَ الْمَهَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةً نَدَمْ olan bimarhaneye git, hastaneye git, gör nasıl hakimi bu sayrı istifrağla ve nedametin perhiziyle sana reçete yazar. Bu sayrı bu siri şeklinde de ifade ediliyor. İslam ansiklopedisinde bu sayrı olarak ifade edilmiş. O şu an bizim konumuz değil. Ve Kaside-i Bür'de en meşhur kasidelerden kendisi bir felç geçirmiş. Ve rüyasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki sen pek çok kasideler yazıyorsun, nicelerini methetmişsin. Hadi benimle ilgili de bir kaside yaz. Ve o zaman rüyada Kaside-i Bürde'yi Peygamberimizin huzurunda söylüyor. Peygamberimiz ona meshediyor ve o kimse o heyecanla uyanıyor, iyileşmiş olduğunu görüyor. Burada bu sayrı hasta ve ifadeleri de Kaside-i Bürde'den olan şu şiire yansımış durumda. Şiirde diyor ki, وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ gözyaşlarını boşalt, istifrağ et, min aynin gözünden, قَدِمْ تَلَيَتْ مِنَ الْمَهَارِمْ haramlarla dolmuş olan gözünden, gözyaşlarını istifrağ et, وَالْزَمْ حِمْيَةً نَدَمْ ve pişmanlık perhizine de devam et. Burada, yani hasta olan birisi istifrağ da eder ve bunun sebepleri de vardır. Haramlarla gözü artık dolmuş, haramlarla dolu olan gözünü boşalt, gözyaşlarıyla boşalt ve nedamet perhizine sarıl. Yani pişmanlık, malum hasta olan birisi perhiz yapar. Burada nazara verilen durum hasta olan o kişinin üslubunun şiirine yansıması. Hastalıkla ilgili kelimeleri burada kullanması. Eğer iştahın açılmasıyla üslup denilen hakikatin şişesindeki zülal-i mana nasıl kendine muvafık ve nasıl imtizaç etmesini seyretmek ve o zülali içmeye iştahın varsa meyhaneye git ve de. Burada hani hasta olan birisi istifra ettiğinde vücudu normale dönebiliyor. Ardından iştahı açılıyor. İşte iştahın açılmasıyla üslup denilen hakikatin şişesindeki mana ağabey hayatını böyle seyretmek, içmek istersen, iştahın varsa meyhaneye git ve de. Burada meyhane tasavvuf edebiyatında mazmun olarak kullanılan meyhanedir. Yoksa içki haram, o malumumuz. Ama diyelim ki meyhane mazmunu divan edebiyatında sıkça kullanılmış ve dergah meyhane olarak, oradaki işte şeyh meyhaneci olarak, orada hizmet edenler var, garsonlar. O garsonlar da dergaha hizmet eden kimseler tarzında. İçilen şey de bir ağabey hayat. Hani içen kendinden geçer meyhanede ve derken belki bağırmaya başlar. İşte dergahta da manevi feyizleri yudumlayanlar bundan fevkalade etkilenirler. Hatta kendilerinden bazı sesler de çıkar. Onu tasvir ediyor. Meyhaneye git ve de, ey meyhaneci, kelam-ı beli nedir? Beli kelam nedir? Elbette onun sanatı onu şöyle söylettirecek. Kelam-ı beli, ilim denilen çömleklerde pişirilen ve hikmet denilen büyük küplerde duran ve fehim denilen süzgeç ile süzülen ağabey hayat gibi bir manayı, zürafa denilen sakiler döndürüp efkar içer, esrarda, insanın içlerinde temeşşi etmekle, bunlar git, varmakla oralara, hissiyatı ihtizaza getiren kelamdır. Aslında burada kelam-ı beliğin özellikleri zikredilmiş oldu. Kelam-ı beliğde ilim vardır, hikmet vardır ve mananın süzülmesi vardır ve bunun zarif kişiler tarafından takdim edilmesi vardır. Ve içilen bu şeyden insanın keyif alması, zevk alması, hissiyatının harekete geçmesi vardır. İşte ilim denilen çömleklerde pişirilen, yani kelam-ı beli pişirilmesi lazım. ham olarak manayı ifade edemezsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela bir insan yılların hocası aynı konuyu her yıl derslerinde anlatıyor. Bu artık onu pişirmiş. Rahat anlatır. Ama ilk defa aynı konuyu anlatacak bir öğretmen ham meyve gibi olur adeta. O kadar da düzgün anlatamayabilir. Ve hikmet denilen büyük küplerde duran, malum şarap gibi şeylerin yıllanmışı daha kaliteli kabul ediliyor. Ve hikmet de işte küplerde durmasına benzetilmiş. Yani hikmet hemen bir anda meydana gelmeyebilir. Zaman içinde daha böyle kıvamını bulması. Ve bir de ağabey hayatın süzülmesi. Ya buna karışık şeyler varsa her fehme gelen şey hemen ifade edilmemeli. Sözü süzle söyle derler. Süzerek söylemeli. Ve ifade edilen şey ağabey hayat gibi olmalı. Bize hayat vermeli. Ve bunu takdim eden zarif bir şekilde takdim etmeli. Yani diyelim böyle bir bardak. Lokantada müşteriye su verilecek. Masaya tak diye bırakılmaz. Nazik bir şekilde oraya bırakılır. Ve bunu takdim edenin de kılık kıyafeti önemlidir. Pejmürde bir kıyafetle çok güzel bir suyu da takdim etse müşterinin hoşuna gitmeyecektir. Ve fikirler bunu içecek. Yani söylenen belli bir kelam fikre hitap etmeli. Yani sadece hislere hitap eden bir kelam makbul değildir. Ve insanın içlerinde bu daha oralara da varacak, insanın içine tesir edecek, hislerini harekete geçirecek. Ve hissiyatı ihtizaza getiren kelamdır. Eğer böyle sarhoşların sözlerinden hoşlanmıyorsan, suyun mühendisi olan Hüdhüd-ü Süleyman'ın Sebe'den getirdiği nebe ve haberi dinle. Yani burada yine üsluba devam ediyor. Yani meyhane misali hoşuna gitmediyse Kur'an'da anlatılan Hüdhüd'ü dinle. Ve burada Hüdhüd su mühendisi olarak ifade edildi. Görevi buymuş. Hazreti Süleyman onu böyle yanında bulunduruyor. Nerede su varsa burada su vardır diyor, haber veriyor. İşte Hüdhüd-ü Süleyman'ın Sebe'den getirdiği nebe. Ci'tüke min sebe'in bi nebe'in yakin diye ayette geçer. Sebe, nebe. Yani ayette aynen geçen ifadeler. Sebe, Yemen'de bir belde. Nebe, önemli haber demek. Nasıl inzali Kur'an ve ibdai semavat ve arz eden Zülcelal'in tavsifini etmiştir. Hütüt diyor, bir kavme rast geldim. Zemin ve asumandan mahfiyatı çıkaran Allah'a secde etmiyorlar. Burada Hüdhüd'ün gittiği yerdeki insanları anlatırken ifadeleri aslında Hüdhüd'ün sanatını da ortaya koyuyor. O yerin altındaki suları fark ediyor ya, Allah'ı anlatırken de Allah zemin ve asumanda, yerde gökte gizlilikleri çıkaran zattır. İşte böyle olan Allah'a onlar secde etmiyorlar. Bak, evsaf-ı kemaliye içinde Hüdhüd'ün hendesesine telvih eden yalnız vasf-ı mezburu ihtiyar eyledi. Yani Hüdhüd'ün burada kendi sanatıyla bunu söylemesini görmekteyiz. İşaret, üsluptan muradım kelamın kalıbıdır ve suretidir. Yani üslup nedir? Kelamın kalıbı ve sureti. Başkalar başka diyorlar. Yani üslupla alakalı farklı değerlendirmeler var. Ve belagatça faydası, yani belli bir üslubunuz varsa bunun faydası nedir? Kıssatın tefarikını, kıssaların parçalarını ve perişan olan parçalarını iltiham ve bitiştirmektir. Yani belli bir üslubunuz varsa ucunu biraz gösterseniz zihin bunun gerisine intikal eder. Ta kaideyi bir şey sabit olursa levazımıyla sabittir. Sırrıyla bir cüzü tahrik etmekle kıssatın küllünü ihtizaza getirmektir. Hani sözün tamamı deliye söylenir derler. Yani sözün tamamını her yerde söylemek uygun da değil. Belki çocuğa söyleyebilirsin de ama hani aklımızla alay etmek gibi öyle bir ifade de var ya. Çok ayrıntıya girersen, çok misallerle dallandırıp budaklandırırsan muhatap kesim orada rahatsızlık duyabilir. Ya bu bizim aklımızla alay mı ediyor diyebilirler. Güya mütekellim üslubun bir köşesini muhataba gösterse, muhatap kendi kendine velev bir derece karanlık olsa da tamamını görebilir. Bak nerede olursa olsun mübareze lafzı pencere gibi meydanı harbi içinde harp olarak sana gösterir. Türkçe'de bunu belki göremeyebiliriz de, mesela mübareze günlük hayatta kullandığımız bir kelime değil. Ama Arapça kullanımda mübareze şu: savaş öncesi yiğitler karşı karşıya geliyorlar. Hani iki yiğit çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane. Güreşle alakalı kullanılır. İşte buradaki mübareze için ortaya çıktılar denildiğinde, arkada iki tarafında ordu var derken öne iki kişi çıkıyor. Mübareze bu. Teke tek vuruşma. Evet, çok böyle kelimeler var. Hayalin sinematografisi denilse caizdir. Hayal sineması. Yani hayalde adeta bunlar harekete geçiyor ve ard arda ucunu gösterdiğinde devamını getiriyor. Burada özellikle şiirde kullanılan kelimelerin arka planı olmalı. Onu söyleyebiliriz. Her kelimenin arka planı olmaz. Her kelimede bir tarihi seyir söz konusu olmayabilir. Ama pek çok kelime tarihi arka plana da sahiptir. Mesela Bedir, Uhud, Mekke, Medine, Kudüs. Bunları söylediğimizde Bedir bir savaş, Uhud başka bir savaş, Mekke Peygamberimizin 53 yaşına kadarki hayatının geçtiği yer, Medine hayatının son 10 yılının geçtiği yer gibi mukaddes iki şehir ve Kudüs pek çok peygamberin yaşadığı belde, pek çok olayların olduğu yer. Bunların dini arka planı var. Öte yandan mesela Türkçe olarak düşündüğümüzde Malazgirt, İstiklal Mahkemeleri, Gezi Parkı, bunları kullandığımızda bunların arka planı var. Malazgirt dediğimizde orada büyük bir savaş var. İstiklal Mahkemeleri dediğimizde Cumhuriyet'in ilk döneminde meydana getirilen mahkemeler var. Gezi Parkı dediğimizde ülkemizde sergilenen bir senaryo ve ülkenin adeta bir harabeye getirilmek istenmesi çalışması var. Yani bir falan Luna Park demekle Gezi Parkı demek aynı çağrışım alanına sahip değil. Bir de mesela Engizisyon. Engizisyon Avrupa tarihini bilen bir kişi açısından çok geniş bir arka plana sahiptir. Engizisyon mahkemeleri aynen bizdeki İstiklal Mahkemeleri gibi. Onlar kilise mahkemesi. Kilise mahkemesi Galile gibileri yargılıyor ve dine aykırı bulduklarını ya idam ediyorlar veya sürgüne gönderiyorlar. Öte yandan mesela 10 yıl kadar evvelinde Mısır'da Rabia Meydanı olayların böyle merkezi bir konumuna geldi. Rabia Meydanı dünya çapında bilinir bir yer oldu. İnsanlar orada toplandı. Önce Arap Baharı şeklinde derken iktidar değişti. Ama ardından darbe oldu, Sisi'nin darbesi. Ve millet yine oralarda toplandı. Bakın Rabia Meydanı dediğimizde de bunun arka planı bilenler açısından en azından bayağı bir zenginliğe sahip. İşte bu gibi kelimeler hakikaten insanda hayali harekete geçiriyor. Öte yandan bahçe dediğimizde bahçe bir tek meyveyle bahçe olmaz ki, bir tek ağaçla bahçe olmaz. Zihnimizde arka plan olarak ağaçlar, çiçekler hatıra gelir. Öte yandan cami dediğimizde cami pek çok müştemilatı vardır. Üslup meratibi pek mütefavittir. Üslup mertebeleri böyle derece derece. Bazen o kadar latif ve rakiktir ki Nesim-i Seher'den daha aheste eser. Yani bazen o kadar latif, ince ki Seher yerinden daha aheste eser. Yani sizi yüzünüze metheder ama aslında üslubuna aşina olsanız sizi yerin dibine geçiriyor da olabilir. Yani medih suretinde zem deniliyor buna. Mesela tembel olan birisine Maşallah bu kardeşimiz çok iyi çalışır dediğimizde, yani çalışsın gibi bir teşvik de olabilir ama öte yandan maşallah ifadesi bir tehekküm, inceden inceye bir alay olabilir. Adam diyelim zengin fakat cömert değil. Bu adamdan bahsederken maşallah Hatem-i Tayi gibi denilebilir. Hatem-i Tayi Araplarda cömertliğiyle çok meşhur bir zat. Korkak insana ne kadar da aslana benziyor desek, görünüşte onu methetmek ama aslında yerin dibine geçirmek. İşte Kur'an-ı Kerim'de de var. Mesela febeşşirhum bi azabin elim. Onları elem verici bir azapla müjdele. Burada kafir ve münafıklarla ilgili bu gelmiş. Dolayısıyla onlara müjde olmaz, korkutmak olur. Ama müjde kelimesiyle onlarla istihza edilmiş oluyor. Ve buna Arapça'da sanat itibariyle tehekküm deniliyor. Evet, üslup mertebeleri çok farklı. Bazen seher rüzgarlarından daha aheste eser. Bazen o kadar gizli oluyor ki bu zamanın harbinin diplomatlarının desaisi harbiyelerinden daha mesturdur. Yani bu şifre çözme olayı diyorlar buna. Yani diyelim ki bir devlet büyüğü uluslararası bir meselede diplomatik bir dille konuşma yapıyor. Ve konuşmayı dinleyenler ve yorumunu yapacak olanlar acaba bununla ne demek istedi? Yani söz böyle gidiyor görülüyor ama hakikatte öyle mi? Bu konuda Çanakkale'yi örnek verirler. Çanakkale'de sular diyelim bu tarafa doğru giderken üstten alttan böyle gidiyormuş. Yani bazı kimseler de üstten görünümüyle alttan görünümleri çok farklı olabilir. Sizi methederken yerin dibine geçiriyor olabilir. Veya diyelim bir ülkeyle ilişkilerimiz gayet iyi derken buradaki gayet iyiyi dalga geçmek için kullanıyor da olabilir. İyi değildir. Gayet iyi demekle o şekilde bir kullanımda bulunmuştur. Bu zamanın harbinin diplomatlarının desaisi harbiyelerinden daha mesturdur. Bir diplomatın kuvve-i şahmesi lazımdır ki ta istişmam edebilsin. Yani diplomat olanlar bu üslupları da herhalde eğitim olarak görüyorlar. Ya diyelim ki koku azsa her burun bunu duymuyor. Ama bir diplomatın bu noktadaki burnu, mecazen söylüyorum, daha hassas, o üslubu fark edebiliyor. Bununla alakalı hani mesela Kıbrıs harekatında ikinci harekat yapılacağı zaman Ayşe tatile gitsin. Yani kendi aralarında devlet yetkilileri, işin başında olanlar şifreli bir ifadeyle harekatı başlatma kararı alıyorlar. Ve telefonlar dinlenebiliyor. Ve işte aralarında konuşurken ikinci bir harekat başlasın mı? Bu kastediliyor. Ayşe tatile gitmek istiyor. Uygun olur mu olmaz mı konuşuluyor. Tatile gitsin. Tatile gitsin demek burada harekat başlasın demek. Ez cümle Yasin suresinde men yuhil izam ve hiye ramim. Bu Yasin suresinin son sayfasında geçiyor. İnsan diyor nutfeden yaratıldığını unutur. Allah'a kafa tutmaya kalkar ve der ki çürümüş kemikleri kim diriltecek? Şive'yi ifade eden zemahşeri men yebruzu ilel meydan üslubunu istişmam etmiştir. Ya burada kim diriltir? Allah mı diriltir diye Allah'ı sormak burada yok. Burada Allah'a kafa tutmak var. Haydi dirilsin, haydi yapsın, görelim. Yani Übey bin Halef bu soruyu soran sebebin nüzulde anlatıldığı üzere acaba Allah diriltir mi diye sormuyor. Buradaki istifham inkarı, inkar ediyor. Olmaz böyle bir şey. Ve kendi inkarını soru üslubuyla ifade ediyor. İşte Zemahşeri ayetin manasını değerlendirirken kim diriltir onu arıyor diye söylemiyor. Allah'a kafa tutuyor diye o şekilde bize anlatıyor. Evet, insan isyanla Halık'ın emrine karşı manen müdafaa ve mübareze eder. Evet, insan gerçekten Allah'a isyan ettiğinde onun emrine karşı bir nevi kendini müdafaa eder ve bir nevi onunla teke tek harbe çıkmış olur. İşte bu anlamda üslubu bilirsek gerçekten üslupla alakalı bilgiler bize çok güzel bir arka plan sunar ve o üslupları ayırt edebildiğimizde ne kastedildiğini daha iyi anlayabiliriz.